Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu yıl aslında bu yılın ikinci programındayız 2021'in. Ama yine de yeni yılı 2021'i hem Türkiye'nin sesini dinleyen dinleyicilerimiz için hem de bütün insanlık için 2020'ye nispetle salgının, afetlerin atlatıldığı daha iyi, daha barışçı, daha refah içerisinde bir yıl olması temennisiyle karşılıyoruz. 2021 yılının hemen başlangıcında 6 Ocak Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni seçilmiş başkanın Temsilciler Meclisi'nde delegelerin oylarını deklare etmesiyle seçiminin sembolik bir şekilde onaylandığı töreni protesto etmek amacıyla Trump ve taraftarlarının başlattığı protesto eylemlerinin bir tür senato baskınına dönüşmüş olması, bu toplantının yarım kalması, yani Amerika Birleşik Devletleri Meclisi'nin bir baskın dolayısıyla çalışamayacak hale gelmesi ve senatonun 4 saat civarında bu göstericiler tarafından işgal edilmiş olması, hem genel kurulun hem senatonun diğer odalarının, senato işte meclis başkanının odasının ve bir tür yağmaya tabi tutulması çok dikkat çekici ve aslında demokrasinin nasıl bir ihtimam isteyen kurum, kural ve aynı zamanda siyasetçilerin, kamuoyunun dikkatiyle, ihtimamıyla devam etmesi lazım gelen bir rejim olduğunu bizlere bir kere daha gösterdi. Bunun için ifade ediyorum. Bir süredir hatırlayacaksınız, değerli dinleyicilerimiz, bizi takip eden dinleyicilerimiz biliyorlar. Türkiye'deki demokrasi tarihini anlatmaya çalışıyoruz ve bu demokrasi tarihi içerisinde de darbeler sürecine geldik. 27 Mayıs darbesini anlatıyoruz. 27 Mayıs darbesi çok önemli olduğu için, diğer darbeler de onun içinden çıktığı için, demokrasiye ilk kesintiyi temin ettiği için ve bundan sonraki fasılda da demokrasiye izin vermeyen bir vesayetçi sistem inşa ettiği için üzerinde çok fazla durulması gerekiyor. Bu bakımdan çok önemli. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hadise dünyada demokrasinin beşiği, işte Alexis de Tocqueville'in Amerika'da Demokrasi isimli kitabını yazdığı, ne bileyim, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu babalarının, işte Federalistler denilen isimlerin demokrasiye çok önemli katkılarda bulunduğu, hem teorik olarak hem de işte Amerikan Meclisi'nin anayasasının kurulmasından itibaren pratik olarak katkılarda bulunduğu bir ülke. O yüzden orada dahi böyle şeylerin olabiliyor olması ciddi bir endişe doğuruyor. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri kendi ülkesinde demokrasiye bu ölçüde önem verirken ne yazık ki dünyada birçok ülkede, Latin Amerika'da, efendim İspanya, Portekiz, Yunanistan, Türkiye gibi Batı bloğunun içerisinde yer alan ülkelerde, daha dünyanın birçok ülkesinde kendi dış politika öncelikleri açısından demokrasiyi değil, demokrasi dışındaki aktörleri, askeri müdahale yapanları, diktatörleri, demokrasiyle bağdaşmayacak rejimi tercih edenleri birçok defalar destekledi, onlarla işbirliği yaptı. Hatta demokrasinin sona ermesine yol açacak projelerin içerisinde yer aldı. İşte en son bu Mısır'daki darbe süreci hatırımızda, Mısır'daki darbe sürecinde Amerika Birleşik Devletleri ne yazık ki darbe sürecini destekledi. Seçilmiş Mısır hükümetinin karşısında yer aldı. Darbeci Sisi isimli generalin başkanlığındaki darbe yönetimini hemen dünyaya hüsnü kabulle takdim etti. Desteklemeye hala hazırda devam ediyor. Keza Türkiye'de 15 Temmuz darbe teşebbüsü olduğunda Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdi seçilmiş başkanı olan Joe Biden 45 gün sonra Türkiye'ye geldi ve burada özür dilemek durumunda kaldı. Çünkü başlangıçtan itibaren 15 Temmuz'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok yetkilisi, sivil asker birçok yetkilisi darbeyi destekleyen ve darbe engellendikten sonra darbecilerin yargılanma sürecinde de darbecileri koruyan bir çerçevede konuşmaya başlamışlardı. Biden o dönemde Türkiye'ye geldi, meclisi ziyaret etti ve şunu söylemek durumunda kaldı, özür diledi. Biz durumu gerçekten anlayamamışız ve bir tür bilgisayar oyunu zannetmişiz dedi. Halbuki her şey çok açıktı. Yani bugün bizim Amerika Birleşik Devletleri'nde olup biteni canlı yayınlarla seyretmemiz gibi Türkiye'de olup bitenler de bütün dünyada, üstelik hani sadece Türk televizyonları eliyle değil, burada bulunan dünya televizyonlarının yayın organlarının da katkısıyla bütün dünyaya servis edilmişti. Buna rağmen tabii sadece bundan ibaret değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sürü haber alma imkanı var. Büyükelçilikler, konsolosluklar marifetiyle. Dolayısıyla bunu anlayamamışız, yanlış anlamışız argümanı anlaşılabilir, kabul edilebilir durumda değil. Evet, 2016'daki 15 Temmuz darbe teşebbüsünün engellenmesinden sonra bu yaklaşık 5. yılda 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'deki darbe teşebbüsüne nispetle F-16'ların, helikopterlerin, tankların kullanılmadığı bir baskınla karşı karşıya kaldı Amerika Birleşik Devletleri Meclisi, Senatosu. Bu hemen idrak edildi. Şimdi seçilmiş başkan olan Joe Biden hemen buna teşhis koydu ve bunu bir darbe olarak nitelendirdi. Halbuki Türkiye Meclisi F-16'lar tarafından bombalandı, silahlı helikopterler tarafından ateş altında tutuldu. İşte zırhlı araçlar, tanklar Ankara-İstanbul caddelerinde, ülkenin birçok yerinde sivil vatandaşları ezdi, kamu binalarına el koymaya kalktı. 250'nin üzerinde şehit, binlerce yaralı vardı. Ama onu idrak edebilmeleri için neredeyse 45 gün geçti. Bunu tarihe ve milletimizin şuuruna emanet etmek lazım geliyor. Bu önemli bir husus. Amerika Birleşik Devletleri özellikle demokrasi konusundaki samimiyetsiz tavırlarının bir tür ceremesini de çekiyor. Özellikle yurt dışındaki müdahale gayretleri, 700 milyar doların üzerindeki savunma harcamasına karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisindeki olağanüstü duruma gelmiş. Sadece salgın değil, sair durumlar sebebiyle, ekonomik durum sebebiyle de olağanüstü problemler yaşayan, çökmüş bir sağlık sistemi, sosyal güvenlikle ilgili problemler, efendim işsizlik, evsizlerden kaynaklanan ciddi sosyal problemler Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği olmuyor. Yurt dışında dünyaya müdahale etmek öncelikleri halinde. Ne yazık ki yeni başkan da bu ekolün bir temsilcisi. Bütün bunların Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir tahribat meydana getirdiğinin altını çizelim. Meselenin bir kısmı bu ama ikinci kısmı da özellikle demokrasinin ne kadar ihtimam isteyen bir rejim olduğunun da altını çizelim. Bu bakımdan bu tarihte olup bitenler, işte sokak hareketlerinin tahrik edilmesinin nelere yol açabileceğini Amerika Birleşik Devletleri'nde de gördük. Bu sokak hareketleri 27 Mayıs'tan önce de burada programda zaman zaman ele aldık. Yine önümüzdeki programlarda tekrar döneriz. Bu sokak hareketlerinin 27 Mayıs'ı tetikleyen, darbeyi harekete geçiren çabalardan olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla meşru hükümete karşı sokak hareketlerinden, şiddet hareketlerinden medet ummanın sonu belli olmayan maceralara yol açmak anlamına geldiğini bir kere daha Amerika'daki hadiseler dolayısıyla gördük. Bunun ülkemiz açısından da birçok kez büyük problemlere yol açtığını hatırlayarak bu tür gayrimeşru hareketlere, sokak hareketlerine hiçbir şekilde hiçbir kesimin prim vermemesi gerektiğinin altını çizmek lazım. Tabi burada tekraren söylemek lazım. Sokak hareketleri olduğunda, işte meşru hükümete yönelik saldırılar olduğunda bu Ankara'da da kötüdür, Washington'da da kötüdür, Berlin'de de kötüdür veya Kahire'de de kötüdür. Bunu bilerek bu çerçeve içerisinde değerlendirme yapmak lazım. Aksi halde ne yazık ki Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ikiyüzlülüğünü zaman zaman görüyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde bu 27 Mayıs meselesine, 27 Mayıs darbesi meselesini yeniden gündeme taşıyan bir başka gelişme daha oldu. Eski Genelkurmay Başkanlarından bir isim, bir kitap hazırlığı dolayısıyla, Türkiye tarihine ilişkin bir kitap hazırlığı dolayısıyla 27 Mayıs'a ilişkin bir değerlendirme yaptı bir gazetede. Ve burada da eğer Adnan Menderes 27 Mayıs'tan önce erken seçim kararını açıklamış olsaydı 27 Mayıs darbesi olmazdı dedi. Bu da tabii kamuoyunda çok ciddi infiale ve eleştirilere konu oldu. Her şeyden evvel şu kısmının altını çizmek lazım. 27 Mayıs darbesinin hiçbir meşru sebebi yok. Erken seçimin olup olmayacağına meşru hükümet ve meclis karar verir. Dolayısıyla bu seçimin tarihi 1961'di. 1961'de de olması darbe sebebi olamaz. Ama zaten bu erken seçim kararını da Menderes almıştı. 25'inden itibaren bunu dile de getiriyordu. Ama dediğim gibi bu kararın alınmamış olması dahi darbenin herhangi bir şekilde sebebi olamaz. Bunun altını çizmek lazım. İkinci olarak darbeciler için seçim veya seçimden çıkmış hükümeti ertesi gün daha devirmenin hiçbir onlar açısından ayıp bir tarafı yoktur. Sadece onlar durum muhakemesi yapar, dengeye bakarlar. Nitekim yine programımızda anlatmıştım. 1957'de hatırlayacaksınız bir erken seçim oluyor. Yani 14 Mayıs 1950 seçimleri, sonra 1954'te bir seçim. 1958'de olması gereken seçim bir yıl erken alınıyor. 1957'de erken seçim yapılıyor. Şimdi erken seçim yapılıyor, hani burada deniyor ya, erken seçim yapılsaydı darbe olmazdı diye. Erken seçim yapıldığı haftayı takiben 29 Ekim törenleri gerçekleşecek. O zaman 27 Mayıs'ı yapan darbeci junta değişik bir nüve halinde yine darbe için gayret sarf ediyor. Ve 1957'de seçimler yapıldıktan bir hafta sonra meşru seçilmiş hükümeti Cumhuriyet Bayramları törenlerinde darbeyle devirmeyi düşünüyorlar. Yani tören sırasında hepsi orada olacak, böyle planlama yapmışlar. Kolayca darbeyle deviririz diye düşünüyorlar. Bu aralarındaki anlaşmazlık, değerlendirme farklılığı yüzünden hayata geçmiyor. Dolayısıyla burada darbeciler için seçimin şu veya bu tarihte olması ancak denge unsurlarından, değerlendirecek unsurlardan birisidir. Zaten darbeciler eğer seçimi ciddiye alıyor olsalar darbe yapmazlar. Yani darbe seçime karşı bir şeydir zaten. Ama önemli olan husus şu, kamuoyu artık bu konularda fevkalade duyarlı ve bu tür değerlendirmelere çok sert tepki gösteriyor. Bu 27 Mayıs darbesiyle başlayan sürecin artık 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra kapanması arzusunu, bu konudaki milli azmi ortaya koyuyor. Gördüğünüz gibi yani biz tarihten bahsediyoruz ama bu programda özellikle onu anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda aktüel meselelerden de bahsetmiş oluyoruz. Çünkü bu darbe ve darbe sonrasında yaşananlar hem Türkiye için, hem bölgemiz için, hem dünya için hala aktüel gelişmeleri ifade ediyor. Biraz önce ifade etmiştim. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin yurt dışındaki bilhassa demokrasi getiriyoruz adı altında bir yandan bunu işgal programları için meşrulaştırma gerekçesine dönüştürmesi. İkincisi de kendisinin arzularıyla, kendisinin menfaatiyle bağdaşmayan rejimleri demokratik olsalar bile devirmekten imtina etmemesi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Clinton Yunanistan'a gelmişti. Türkiye'deki o deprem ziyaretinden önce Yunanistan'da Albaylar Cuntası'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin rolünü, desteğini ifade ederek Yunanistan'dan, Yunan halkından özür dilemişti. Yani orada da demokratik bir rejimi Albaylar Cuntası devirdi. Amerika Birleşik Devletleri onlarla destekledi, işbirliği yaptı. Çünkü Yunanistan'da kendince bir değerlendirme yapıp Yunanistan'daki Komünist Parti'nin solun güçlü olmasını Amerikan menfaatlerinin ihlali olarak değerlendirdi ve demokrasi yerine Amerikan menfaatlerine kesin itaat edecek, Amerika'nın emrinde olacak darbecileri tercih etti. Sonra yine hatırlayalım, Obama da İran'daki Musaddık darbesini itiraf etti ve İran'dan özür diledi. Yani aynı şey 1950'li yıllarda İran'da gerçekleşti. Yani İran'daki seçilmiş hükümetin temsilcisi bu petrol gelirlerinin kamulaştırılması kararından sonra Batı İttifakı'nın, Amerika Birleşik Devletleri ile beraber İngiltere başta olmak üzere Batı İttifakı'nın hedefi haline geldi. Yani Batı orada demokratik bir karara, meşru bir karara riayet etmek yerine bu kararı alan hükümeti ortadan kaldıracak gayrimeşru yöntemlere girişti. İşte bunu daha sonra muhtelif belge açıklamalarıyla, resmi belge açıklamalarıyla İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri de ifade etti. İngiliz, Amerikan istihbaratçıları İran'da darbe yapacak kişileri satın alacak paralar dağıttılar. Neticede Musaddık devrildi ve İran'ı mesela meşru yoldan çıkarıp istikrarını bozan, hala bugün devam eden istikrarsızlık zeminine sokan Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin gerçekleştirdiği bu Musaddık darbesidir. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Batı kendi menfaatiyle bağdaşmayınca derhal o ülkenin meşru yönetimini, demokratik rejimini devrilebilecek bir rejim olarak görebiliyor. İşte en son Mısır'da bu mübarek yönetiminin uzun seneler süren diktatörlüğünü, askeri diktatörlüğünün halk tepkisiyle, Arap Baharı'yla sona ermesi, meşru hükümetin ortaya çıkması seçimlerden sonra desteklenebilecek bir unsurken, bu meşru hükümetin kararları Batı'nın, İsrail'in aleyhine olduğu için, dış politikada onlardan farklı düşündüğü için Amerika Birleşik Devletleri yeniden eski askeri diktatörlüğün sahibi olan kurumla, orduyla anlaşmak suretiyle buradaki seçilmiş hükümetin sona ermesine yol açtı. Aynı şey dediğim gibi 15 Temmuz'da da Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu daha önceki 27 Mayıs darbesinde olsun, 12 Mart darbesinde olsun, 12 Eylül darbesinde olsun, 28 Şubat'ta olsun olduğu gibi şaibeliydi ve demokratik meşru hükümetin yanında durmak yerine darbecilerin yanında durdu Amerika Birleşik Devletleri. Bir başka hususta dediğimiz gibi demokrasi getirmek adı altında mesela Irak'ta bir işgal gerçekleştirildi. Irak işgali sırasında yalan istihbarat üretildiği, bugün bütün Batı tarafından kabul edilmiş durumda kitle imha silahlarının olduğu söylendi. Irak'ta bunun yalan istihbarat, üretilmiş istihbarat olduğu ortaya çıktı. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politika öncelikleri açısından hayata geçirilmiş bir işgaldi. Adına işte oradaki diktatörlüğün devrilmesi ve demokrasinin getirilmesi dendi. Ama bugün Irak hem o işgal döneminde, sonrasında hem de bugün itibariyle hem demokrasiden uzak hem de parçalanmış durumda. Bu kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politika önceliğinin değerlerden ziyade kendi menfaatleri üzerinde şekillendiğini bize gösteriyor. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinden bir hesap yaparak bundan Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya demokratik değerler ve kurumlar getireceğini varsaymak, bu son hadisede de olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politika tecrübesi tarihi içerisinde de değerlendirildiğinde çok anlamlı değil. Bu geçtiğimiz dönem bizlere bunları yeniden öğretti, şu birkaç haftalık tecrübe. Ama işte bütün bunları daha iyi anlamak için tarihe müracaat etmeliyiz. Biz dünden yarına Türkiye programda bu tarihi zeminden, perspektiften bakarak bugünü, demokrasiyi, aynı zamanda Türkiye'nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini demokrasi içerisinde, demokratik hukuk devleti içerisinde koruyacak tecrübeyi, buna ilişkin engelleri, geçmişte yapılmış hataları, darbeleri ele alıp bunlar hakkında değerli dinleyicilerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki programda yeniden 27 Mayıs günlerine dönerek bu istikametteki değerlendirmelerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben tekrar 2021 yılını tebrik ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz açısından daha iyi, sağlıklı, huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına da iyi akşamlar diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.